Ayrım 7. İmamlar ve Haramiler Medyası. Sabahattin Önkibar. Sayfa 89. FETÖ'ye niye susuyor? Tesevvili Kılıçdaroğlu'na yaranmak için PKK ile FETÖ'ye selam çakan yeni CHP'yi tek kelimeyle olsun eleştirmedi ve CHP'ye katıldı. Evet, on binlerce üyeyi noterlere götürerek CHP'den koparan Tuncay Özkan, kendisine siyasi ikbal yaratmak, yani milletvekili olma uğruna o yol arkadaşlarını ortada bırakıp YCHP ile kol kola girdi. Cezaevindeyken FETÖ'ye dümdüz giden Tuncay gitti, yerine başka biri geldi. Mehmet Haberel misali, hapisten çıktığı andan itibaren Fethullah'ı bir cümleyle olsun eleştirmedi. Aynı şekilde PKK da hedefi değildi ki, zaten yazdığı son kitapla o bölücü güruha selam çakmıştı. Evet, Özkan bu duruşuyla 5 yıllık cezaevi çilesini inkar edip yeni bir kulvara girdi. Hayır, ben şaşırmadım. Zira Tuncay Özkan buydu. Popüler ya da moda olan akımların adamıydı. İşte tam bu noktada bir hak temsilinde bulunalım, tesliminde bulunalım ve Tuncay'ın tam zıttı bir isme milliciler adına teşekkür sunalım. Ki o da sevgili Uğur Dündar'dır. Tuncay Özkan'ın gadrine uğrayıp kızgınlıkla Kanal D'den ayrılan Uğur Dündar, sadece çok iyi bir televizyoncu ve gazeteci değil, aynı zamanda büyük bir vatanseverdir. Gazetecilik mesleğinde tesadüfen var olmak mümkündür ve 3-5 yıl gündemde kalınabilir ama tesadüfen 40 küsür yıl dimdik ayakta durulamaz. İşte Uğur Dündar. Uğur Dündar bunu başarabilen az sayıdaki gazetecilerdendir. Şaibesi, defosu yoktur. Akit gazetesi ve benzerlerinin hezeyanları ise onun dimdik duruşuna atılan çamurlardan ibarettir. Uğur Dündar istese bugün Tayyip Erdoğan'ın en yakınında bulunabilir ve pekala Acun misali televizyon kanalı sahibi olabilirdi. Tayyip Erdoğan'ı çok eskiden tanır ki 2002'deki seçim arefesinde Deniz Baykal'la beraber onun programında milletin karşısına çıkmıştı. Dündar Erdoğan'a minnacık göz kırpsa bugün sarayın göz bebeğiydi. Zira günümüzde bunun en iyi örneği Jöleli, yani Yiğit Bulut'tur. Evet, Dündar samimi Atatürkçü ve cumhuriyetçi kimliğiyle şahsi ikbal peşinde koşmadı. İnandıklarının mücadelesini verdi ve hala veriyor. Bazıları bilmez, Dündar Halk TV'ye programa giderken uçak parasını bile cebinden öder. Dolayısıyla öyle birine şu kitapta hak teslimi yapmak vicdanlı ve objektif olmanın gereğidir. Kuşkusuz bu ülkede 2015 itibariyle Uğur Dündarlar bir tane değildir. Ve işte onun gibi olanlar, işte Soner Yalçın, İşte Yılmaz Özdil, işte Yaşar Nuri Öztürk, işte Melih Aşık, işte Rahmi Turan, işte Doğu Perinçek ve Aydınlık Gazetesi ile Ulusal Kanal, işte Yalçın Bayar, Mustafa Balbay, Mustafa Mutlu, Turan Özlü, İlker Yücel, Adnan Türkkan, Hulki Cevizoğlu, Mehmet Faraç, Can Ataklı, Ahmet Tan ve Halil Nebiler, işte Profesör Emre Kongar Hoca, İşte Profesör Ümit Özdağ Hoca, işte Nihat Genç, işte Işık Kansu, işte Aslan Bulut, işte Oda TV'nin Yiğit Barışları ve Müyesser Yıldız, işte Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin sahibi Haluk Hepkon, ki bu kitapta Kırmızı Kedi Yayınlarındandır, işte Kaynak Yayınları, işte Banu Avar, Erol Manisalı, Saygı Öztürk, Orhan Karataş, Necati Doğru, Mine Kırık Kanat ve Orhan Bursalı ve işte televizyonlarda yorumlarıyla hafızalara kazanan Agah Oktay Güner, Ufuk Söylemez, Metin Feyzoğlu, Ümit Kocasakal, Mehmet Bedri Gültekin, Hasan Ünal, Yaşar Okuyan, Tayfun İçli, Gökhan Çapoğlu ve Sencer İmer. Bunların her biri Uğur Dündar misali, Türk medya ve yayın dünyasının yeni Hasan Tahsinleridir. İsteseydiler vatan ve Atatürk yerine dolar ve mama diyerek Tayyip ile FETÖ'nün yanına park edebilirlerdi. Medya kahramanları. Bunu yapmak zor değildi. Zira iki satırla yanaşma olmak mümkündü ve bunun çok örnekleri vardı. Profesör Emre Kongar Hoca'yı gördük. NTV'de yorumlarında Tayyip'e eleştirilerini azalt teklifini umursamayıp aylık binlerce dolar maaşı elini tersiyle etti. Melih Aşık abi bütün baskılara rağmen çizgisini değiştirmedi. Sevgili Yaşar Nuri Hoca, AKP'ye bırakın yeşili, sarı ışık yaksaydı bugün fiili olarak Şeyhülislam'dı. Soner Yalçın, Yılmaz Özdil, zerre çark etseydiler ertesi gün TRT ve AA'ya genel müdür olurlardı. Hülasa, çöken medyamızda hala ilkeli ve onurlu kalıp, çıkara ve güce eğilmeyen pek çok isim var ki, tarih onları bugünün medya kahramanları diye kaydedecektir. Peki ya dönek, alçak, satılık ve yanaşmalar mı? Onları ileride yanaşanlar eşliğinde bir bir afişe edeceğiz. MİT mensubu gazeteciler kimlerdi sorusuna gelince, MİT ile TSK'nın gazete ve televizyonu yok. Bu itibarla mevcut medyadan yararlanmak zorunda oldukları aşikar. Devlet kurumları bunu bir şekilde yaparlar. Birincisi, bu iki kurum devlete ve millete ait olduğu için yurtsever gazetecilerle yasal ve ahlaki sınırlar içinde diyalog kurarlar. Medyadaki MİT'çiler. Örneğin bizimle kurdukları ilişki hep bu çerçevedeydi ki, bu tür ilişkileri MİT gibi Genelkurmay ve Dışişleri Bakanlığı da kurar. Sizi kuruma davet edip dezenformasyonlara karşı enine boyuna bilgilendirirler. Hiçbir zaman bunu böyle yaz falan da demezler, sadece bilin derler. Yani emir vaki söz konusu değildir ya da ben böylesini hiç yaşamadım. Yurtseverliğine inanıp sizi bilgilendirirler ve siz kendiliğinizden haber ya da yorum yaparsınız. İkinci metot, MİT ya da diğer istihbarat kurumlarının medyaya doğrudan personel istihdam etmesidir. Çok değildir ama böyleleri dolmuştur. Özellikle bazı yurt dışı muhabirlerin istihbarata çalıştıkları vakıadır. Keza Hayri Birler gibi MİT mensuplarının Hürriyet gibi bir gazetede köşe yazarlığı yaptığı bilinir. Ama dediğimiz gibi bunlar istisnadır ve sayıları çok azdır. Öte yandan MİT ve istihbarat gizemli olduğu için yakıştırmalar hep olmuştur. Üniversiteden tepeden inme Hürriyet'e yönetici olan Ertuğrul Özkök gibiler hep sorgulanmıştır. MİT'e yakıştırılanlar, bırakın Özkök'ü, Uğur Mumcu, Cüneyt Arcayürek, Ünal İnanç, Fatih Altaylı, Fehmi Koru, Erol Mütercimler, Sevilay Yükselir, Tuncay Özkan, Fikret Bila, Salahattin Sadıkoğlu, Ahmet Vardar, Hüseyin Gülerci, Şahin Alpay ve hatta bu satırların yazarı bile birbirinden çok farklı medya mecralarında çalıştığı için pek çok kişi tarafından MİT'çi misin şakalarına muhatap olmuştur. MİT'te çalışmak utanılacak bir şey değil. İstihbaratçılar da öğretmen misali kamu görevi yaparlar. Ama Türkiye'de MİT özellikle Soğuk Savaş sürecinde komünistleri takip eden devlet teşkilatı olarak algılandığından öcü gibi görülür. Bırakın yukarıda zikredilen isimleri, Doğu Perinçek gibi ömrünü inandığı davasına ve mücadelesine adayan ve istisnasız her dönem arkadaşlarıyla beraber uzun yıllar hapis yatıp ağır bedeller ödeyen biri bile MİT'in adamı olmakla itham edilebiliyor. Kıvrıkoğlu engelledi. Türk Silahlı Kuvvetleri komutanının kimliğine göre politika izler. Bakışına ilginç bir örnek Hüseyin Kıvrıkoğlu'dur. O günleri saat saat izlediğim için yakından tanığım. Mesut Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı olmasını Kıvrıkoğlu Paşa engellemiştir. Gerekçesi ise Mesut Yılmaz hakkında yolsuzluk iddiaları olması ve aklanmamasıydı. Hüseyin Kıvrıkoğlu önce Hüsamettin Özkan'a Yılmaz'ı istemediklerini iletti. Peşi sıra Ömer İzgi aracılığıyla Bahçeli'ye aynı mesajı gönderdi. Ecevit, Hüsamettin Özkan aracılığıyla gelen mesaja önce tepki gösterdi. Bahçeli ise askerin kararlılığını görüp ısrarla Demirel'i ikinci kere seçelim teklifinde bulundu. Mesut Yılmaz, Çankaya çıkmaya kararlıydı ve Bahçeli'nin Demirel teklifini geri çevirdi. TBMM'yi işgal mi edecekler? O günlerde Demirel bana şunu söylemişti. Sabahattin, ben yeniden olsam da olmasam da Mesut Bey'i Cumhurbaşkanı yaptırmayacaklar. Mesut Bey bunu görmüyor mu? Demirel'in bu değerlendirmesini ertesi gün Mesut Yılmaz'a aktarınca şu karşılığı aldım. Nasıl yaptırmayacaklar görelim. TBMM'yi mi işgal mi edecekler? Mesut Yılmaz bir an durdu ve benim ona Demirel'den mesaj götürdüğümü düşünerek şunu söyledi. Sayın Demirel'in görev süresini bir yıl uzatsak acaba kabul eder mi? Şu karşılığı verdim, onu siz teklif edin. Aynı gün iki isme de yakın olan iş adamı Kamuran Çörtük, Mesut Bey'in bu düşüncesini Demirel'e aktardı. Demirel'den Çörtük'e cevap. Uzatmalı çavuş gibi olurum ve hem ben hem de makam zarar görür. Gelişmeleri bütün kanallardan izleyen Kıvrıkoğlu, Hüsamettin Özkan'ı bir kere daha Genelkurmay'a davet edip ultimatumu verir. Kavaklıdere yokuşunu çıkamaz. Mesut Yılmaz aday olur ve Cumhurbaşkanı seçilir, Kavaklıdere yokuşundan yukarı yani Çankaya Köşkü'ne çıkamaz. Mesut Yılmaz aday olur ve Cumhurbaşkanı seçilirse, Kavaklıdere yokuşundan yukarı yani Çankaya Köşkü'ne çıkamaz, buna izin vermeyiz. Bu bir uyarı olmanın çok ötesindeydi. Aynı gün Ecevit, Birkaç büyük gazetenin Ankara temsilcisini Orhan'daki evine davet etti ve Mesut Yılmaz'a kırmızı ışık yaktı. Ecevit'in evinden büroma dönerken yolumun üstünde olan Mesut Yılmaz'a uğrayıp şunu söyledim. Ecevit de artık mecburen size karşı. Tam o günlerde Demirel için hedeflenen anayasa değişikliği, yani iki kere aday olabilme hadisesi, Mesut Yılmaz'ın emri ve ANAP'ın oylarıyla parlamentodan vize alamadı. Demirel gündemden çıkmış olmasına çıktı ama Mesut Yılmaz da bir türlü aday olamadı. Sonrası malum. Yılmaz aday olamayınca Ahmet Necdet Sezer bütün partilerin ortak adayı olarak paraşütle indirildi. Somuncuoğlu neden engellendi? O günlerde yaşanan bir garabet de Sadi Somuncuoğlu olayıydı. DYP ile Fazilet Partisi Somuncuoğlu'na haber gönderip "aday ol, oyumuz senin" teklifinde bulundular. Somuncuoğlu DYP ve FP liderleriyle birebir görüşüp garanti aldı. Bu iki parti ve MHP'nin oyları Cumhurbaşkanı'nı seçmeye yetiyordu. Somuncuoğlu önce Bahçeli'ye gidip durumu anlattı. Bahçeli "asla aday olamazsın" dedi. Somuncuoğlu diretti. "Efendim, bu iki parti size başbakanlık teklif etti. Siz kabul etmediniz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı teklif ediyorlar. Bir ülkücü şartların sonucu olarak Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Bundan gurur duymanız lazım. Lütfen engellemeyin." "Bahçeli seni aday yaptırmam" deyip kapıyı gösterdi. Somuncuoğlu son güne kadar Bahçeli'yi iknaya uğraştı. Başaramayınca da ona rağmen elinde dilekçe meclise gitti. Derken televizyon ekranlarına yansıyan o malum görüntüler. Somuncuoğlu'na fiili saldırılar yapıldı ve aday olması engellendi. Ve heyhat, koskoca MHP camiası bu tarihi fırsatın heba edilmesini hiç ama hiç sorgulamadı. TSK 2007'de neredeydi? Soru şu: Bahçeli, Sadi Somuncuoğlu'nu niye engellemişti? Bu engelleme görev miydi yoksa korkudan mı kaynaklanmıştı? Askerlerin kendilerinden birini istedikleri biliniyordu. Ahmet Necdet Sezer'i bütün partilerin ortak adayı olması ve Anayasa Mahkemesi başkanı kimliğinden ötürü mecburen kabul ettiler. Peki 2000'de Mesut Yılmaz'ı Kavaklıdere'den geçirmeyiz diyen Genelkurmay ya da TSK 2007'de neredeydi? Öyle ya, 2007 adayı Abdullah Gül hakkında yolsuzluk dosyası vardı. Hem o dosyadan ötürü Necmettin Erbakan hapse mahkum olmuştu. Mesut Yılmaz hakkında sadece soyut iddialar varken, baskı kuran TSK, Abdullah Gül hakkında somut dosya varken niye sustu? Üstelik o susma ve ardından gelen kabullenme zoraki oldu. Önce itiraz edeceksiniz, sonra sineye çekeceksiniz. İşte bu, zaafın doruğudur. Bu yapılanın iki tane cevabı var. Birincisi, komutanın kişiliği. İkincisi, şartlar. Edip Başar hatası. Belli ki 2007'de TSK ilkelerini feda edip şartlara ve siyasi güce boyun eğdi. Zaten o tavır ya da teslimiyettir. TSK'ya yapılan malum rezil operasyonun önünü açan. TSK gibi bir kurum bu duruma düşerse bu ülke için beka sorunudur ve sebep olanlar hesap vermelidir. Evet, Kıvrıkoğlu milli bir genelkurmay başkanıydı. Pentagon'un bağrına basmayıp madalya vermediği az sayıdaki komutanlarımızdan biriydi. Washington onu çağırmadı, Pekin davet etti. İşte böylesine milli olan Hüseyin Kıvrıkoğlu gibiler de meğer gaflete düşermiş. Kıvrıkoğlu hakkı olmasına rağmen Edip Başar'ı iki kez engelleyerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Aytaç Yalman'ı atadı. Düşüncesi, Mozart ve caz aşığı olduğunu bildiği Aytaç Yalman'ın laiklikte hassasiyet gösterip Hilmi Özkök'ü daha iyi markaj edeceğiydi. Özkök'ün önünü Sezer açtı. Aslında Hilmi Özkök'ün önünü açan yine Kıvrıkoğlu'ydu. Hüseyin Paşa sırf çevik biri olan kızgınlığından ötürü Özkök'ün mecburen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasını sağladı. İstemeseydi 99'da yaşanan deprem ve olağanüstü hali bahane edip çevik biriyle devam edebilir ve Hilmi Özkök'ün emekli olmasını sağlayabilirdi. Ama hakkını yemeyelim. Kıvrıkoğlu komutanlığı döneminde Başbakan Ecevit'e gidip Hilmi Özkök'ün neden genelkurmay başkanı olmaması gerektiğini bütün belgeleriyle ortaya koydu. Ecevit ikna oldu ve Bahçeli'yi de ikna etti. Metot belliydi. Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatılacak ve Özkök emekli edilecekti. Ama bu sefer intikam alma sırası Mesut Yılmaz'daydı. Yılmaz, kendisinin Cumhurbaşkanı olmasını engelleyen Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun bu talebine hayır dedi. Ecevit ve Bahçeli diretince araya Necdet Sezer girdi ve heyhat, Necdet Sezer de Hilmi Özkök'ten yana tutum aldı. Bu itibarla Hilmi Özkök'ü Genelkurmay Başkanı yapan iki isim Sezer ve Yılmaz'dır. Hasta Ecevit ve ABD Operasyonu. Peki, 2002'deki DSP-ANAP-MHP koalisyonundaki buhranın perde arkası mı? Birinci sebep Ecevit'in sağlığıydı. Doğruya doğru Ecevit artık adım atamaz bir haldeydi. Bütün iç ve dış seyahatlerine katılan bir gazeteci olarak gözlemim ancak iğne ve kortizon yüklemeleriyle ayakta durduydu. Sadece iş dünyası değil, askerler de çıkış yolu aradı. Kuşkusuz o günlerde Ecevit'e karşı başlatılan gitsin kampanyasında ABD'nin dahli vardı. Ecevit bizim de katıldığımız Washington gezisinde başbakana açıktan Irak'ta sizinle birlikte olmayacağız dedi ki bu ifade Beyaz Saray'ı çok kızdırdı ve ipinin çekilmesine karar verdiler. İşte Ecevit hem sağlık hem de ABD dezavantajıyla patinaj yaparken çok ilginç bir gelişme yaşandı. 7. ayrımın sonu, sayfa 98.